İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, bir diğer programda tekrar birlikteyiz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bundan önceki programlarda insan hakları konusunda belli bir merhaleyi kat etmiş olduk. En son da İslam'da temel hak ve özgürlükleri birkaç başlık altında özetlemiş olduk. Ama bütün literatürde, İslami literatürde, hatta dünya literatüründe ilk yazılı anayasa olarak geçen Medine Vesikası diye önemli bir vesika var. Ayrıca insan haklarının önemli bir kısmı da bu vesikayla Medine'de teminat altına alınıyor. Dolayısıyla İslam'dan ve insan haklarından bahsedeceksek, bunlardan ilki belki Kur'an'da ve hadisteki insan haklarıyla alakalı hususlardır. Ondan sonra Medine Vesikası'dır, ondan sonra herhalde veda hutbesidir. Sırayla bu konuları elde etmeye ve işlemeye gayret edeceğiz. Medine Vesikası isim olarak çok geçiyor ama ne yazık ki gündeme çok fazla gelmiyor. Maddeleriyle ve değerlendirmesiyle birlikte biz 3 bölüm halinde Medine Vesikası'nı detaylı bir şekilde işlemeyi düşünüyoruz bu programımızda. İlk birinci girişi bu bölümde yapacağız Allah nasip ederse. Müslüman dünyanın genel tarih görüşünü inşa eden ana faktörlerden birisi Asr-ı Saadet adını verdiğimiz özel tarihi zaman dilimidir. Asr-ı Saadet'in Müslümanların düşünce, ilim ve idraklerinin teşekkülünde özel ve belirleyici bir öneme sahip olduğunda hiç şüphe yoktur. Bunun birçok sebebi sayılabilir. Ancak hemen zikredilmesi mümkün olan sebeplerden biri bu özel tarihi zamanın bağlayıcı ve örnek zaman oluşturucu bir referans teşkil etme özelliklerine sahip olmasıdır. İslam tarihinde gelişip özel akım veya disiplin niteliği kazanmış her önemli hareket, kendine Kur'an-ı Kerim'in yanında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatına sahne olan Asr-ı Saadet'te bir dayanak bulma ihtiyacı hissetmiştir. Tefsirden fıkıha, tasavvuftan kelama ve diğer fikri ve ilmi faaliyet biçimlerine kadar Müslümanların düşünce ve davranışlarını yönlendiren her önemli oluşumun köklerini Asr-ı Saadet'e dayandırması, bu özel dönemin niçin bir meşruiyet sorununu da çözdüğünü yeterince açıklamaktadır. Siyaset ve genel toplumsal örgütlenme modelleri içinde bu durum farksızdır. Bugünün şartlarında dahi İslam'ın genel ilkelerinden hareketle insan toplumlarının örgütlenmesi modeli üzerinde kafa yoranlar, kendilerine Asr-ı Saadet'ten meşru ve ikna edici dayanıklar bulmak durumundadır. Bu genel İslami metodoloji açısından böyle olması gerektiği gibi, Müslüman aklı ve vicdanı tarafından genel kabul görmesi açısından da böyledir ve böyle olması hatta zorunludur. Bu programda ele alacağımız konu Asr-ı Saadet'in en mucizevi işlerinden biri olan Medine Vesikası olacaktır. Ancak son yıllarda çeşitli çevrelerin dikkatini çekmeye başlayan söz konusu vesika bilinen yazılı tarihin önemli bir örneğidir. Medine'de farklı dini ve etnik sosyal bloklar arasında imzalanan bu vesika, zamanın aktüel şartlarında dönemsel ancak ruhu ve kurucu ilkeleri yönüyle evrensel ve zamanlar üstü özelliklere sahiptir. Medine Vesikası'nı Batı bilim çevrelerine tanıtan Alman oryantalist Wellhausen olmuştur. Ancak vesikanın İslam dünyasında aktüel hale gelmesini Profesör Doktor Muhammed Hamidullah'a borçluyuz. Arapların Kütüphane Köstebeği adını verdikleri Hamidullah'ın Türkiye, Orta Doğu, Asya ve Avrupa kütüphanelerini kapsayan çok yönlü araştırmaları, vesika ve bu vesikanın imzalandığı tarihsel ve sosyal çevreyle ilgili geniş bilgilere sahip olmamızı sağlamıştır. Bilindiği gibi, miladi 610 yılında ilk defa Mekke'de yeni dini tebliğ etmeye ve kendine taraftar toplamaya çalışan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yakın çevresinden birkaç kişi dışında ilk yıllarda genel kabul görmemiş, zamanla bu dine girenlerin sayısı arttıkça bu sefer de çeşitli engellemeler ve ağır baskılarla karşılaşmıştı. 13 yıllık Mekke hayatında taraftar sayısını fazla artıramayan Peygamberimiz ve Müslümanlar için Mekke dışına bir yere gitmek, özgür ve güvenilir bir ortam bulmaktan başka seçenek kalmayınca, önce iki defa Habeşistan'a, daha sonra da Medine'ye hicret etmek zorunda kalınmıştı. Medine'de merkezi bir siyasi otoritenin olmayışı, sosyal hayat ve savunma alanında da kendini gösteriyordu. Ortak savunmanın olmadığı Medine'de her kabile kendine ait müstahkem bir kale inşa etmişti. Umumi masraflar her kabilenin ortak sandığı tarafından karşılanıyordu. Kabilelerse kan diyetlerinin karşılanması amacıyla bir tür sosyal sigorta kurmuşlardı. Yahudilerin elinde Tevrat olmakla birlikte bütün kabileler arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı bir hukuk yoktu. İhtilaflar çoğunlukla örfi teamüller esas alınarak ve hakemler tarafından çözülüyordu. Ne var ki hakemlerin kararlarını destekleyecek somut hukuki müeyyidelerin olmayışı ve çoğunlukla güçlülerin kararları tanımayışları adaletsizliklerin sürüp gitmesine yol açıyordu. Eğitim seviyesi ve okuma yazma oranının hayli düşük olduğu Medine'de Yahudiler İbrani alfabesiyle Arapça konuşup yazıyorlar, dini ibadetlerini ve çocuklarına verdikleri öğretimi Beytül Medaris denen yerlerde yapıyorlardı. Araplarsa bu sınırlı imkandan da yoksundu ve esasında kitapları olmadığı için Yahudiler karşısında ezik duygular içerisindeydiler. Dolayısıyla Medine'ye gelir gelmez Peygamberimiz Efendimiz'in ilk yaptığı işlerden biri yeni gelen muhacirleri yerleştirmek, onların ve ailelerinin gündelik ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri almak oldu. Bu amaçla Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müslümanlar arasında sosyal ve ekonomik bir dayanışma ve yardımlaşma ilişkisi tahsis edildi. Buna muahaat yani kardeşleşme adı verildi. Hicretin ilk günlerinde bu kardeşleşme organizasyonuna 45'i Ensar'dan, 45'i Muhacir'den olmak üzere 90 kişi katıldı. Kaynaklarımız bu ilk teşebbüste birbirleriyle kardeş olmayan tek bir Muhacir'in kalmadığını yazıyor. Öyle ki kardeşleşme, aralarında kan, akrabalık ve kabilevi bağ olmadığı halde onları birbirlerine mirasçı bile kıldı. Deyim yerindeyse komünal bir hayat biçimi gelişti. Hicretin 5. ayında kardeşleşmeye katılan ailelerin sayısı 186'ya çıktı. Gelen her bir aileyi Medineli bir aile yanına alıyor, zirai ve ticari hayatına, ev geçimine ortak oluyordu. Bir ara Ensar sahip oldukları hurmalıklarını da muhacirlerle bölüşmek istedi. Ancak durumun düzelme yönünde bir gelişme gösterdiğini gözleyen Peygamberimiz Efendimiz bunun yerine zirai ortaklık yapmalarını teklif etti ve sulama işini muhacirler üzerine alsın, sonra aranızda ürünü bölüşün dedi. Yine de Ensar, muhacirleri birer ev sahibi yapmak için arsa, arazi ve hurmalıklarının fazlasını onlara hibe ettiler. Kaynaklar, bu kardeşleşmenin sürdüğünü ancak miras hükmünün kimine göre Bedir'den sonra, kimine göre de Hicri 3. yıl Şevval ayında yani Uhud Savaşı'ndan sonra son bulduğunu yazmaktadır. Hicretle birlikte ve bu gelişmelerden sonra Medine'de 3 ana toplumsal blok ortaya çıkmış oldu. Bunlar Müslümanlar, Yahudiler ve müşrik Araplardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önünde bütün bu sosyal blokları anlaştırıp birleştirmek ve bir arada yaşamanın formülünü bulmak gibi önemli bir sorun vardı. Peki bu nasıl olacaktı? Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin sosyal, dini ve demografik yapısını ortaya çıkarmakla işe başladı. Ve bu amaçla o günkü gelenekler için hayli yabancı olan bir teşebbüse girişerek nüfus sayımı yaptırdı. Medine vesikası gibi bu ilk nüfus sayımının yapılması ve şehir sakinlerinin tek tek bir deftere yazılmasına da ilk defa rastlanıyordu. Nüfus sayımı sonunda Medine'de 10 bin kişinin yaşadığı, bunlardan 1500'ünün Müslüman, 4000'inin Yahudi ve 4500'ünün müşrik Araplardan, putperest pagan Araplardan olduğu anlaşılmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir adım attı bundan sonra. Medine'nin doğal şehir sınırlarını tayin etti ve dört bir köşeye birer işaret koydurarak bir site devletinin toprağını belirlemiş oldu ki bu sınırlar içinde kalan bölge vesikanın 39. maddesinde Medine Vadisi içinde kalan alan olarak yer alacaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan hicret eden Mekkelilerin yerleştirilmesi ve yeni çevreye intibaklarıyla uğraşırken diğer yandan Yahudi ve müşrik Araplara güven vermeye çalışıyor. Niyetinin Medine üzerinde mutlak bir egemenlik kurmak olmayıp yeni dini cemaatinin güven içinde yaşamasını ve dinlerini yayma imkanlarını sağlamak olduğunu söylüyordu. Esasında daha Mekke'deyken vahiylerle geçerli bir politika olarak sizin dininiz size, benim dinim bana ilkesi benimsenmişti. Ancak Kureyş bu çok dinli, çoğulcu projeyi reddedip Hazreti Peygamber'e din tebliğinde engeller çıkarmış, Müslüman olmak isteyenlere ağır baskılar ve işkenceler uygulamıştı. Dolayısıyla Peygamberimizin izlediği stratejide hiçbir değişiklik yapmak gerekmiyordu. Bu durumda Medine'deki hayatı Mekke'de inen vahyin toplumsal, hukuki ve kurumsal düzeyde bir açılımı, Mekke'deki vizyonun Medine pratiğine taşınması olacaktı. Nitekim öyle oldu. Yani dini ve hukuki özellik temelinde çoğulcu bir toplumsal projeyi hayata geçirerek herkese ve her topluluğa bir arada yaşamanın mümkün olduğunun yollarını gösterme gayretindeydi. Elbette dini tebliğ devam edecekti ama hiç kimse zor ve baskı altına alınarak başka bir dine girmeye mecbur edilmeyecek, din değiştirenler Mekke'de olduğu gibi herhangi bir engelle de karşılaşmayacaklardı. Sevgili dinleyiciler, bu iş tamamlandıktan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes bin Malik'in evinde Müslüman bloğun liderleriyle olduğu kadar Müslüman olmayan Medineli diğer sosyal blok temsilcileriyle de durumu istişare etti. Ve anlaşılan bu sefer Binti Haris'in evinde toplanarak yeni bir şehir devlet yapısını ortaya çıkaran temel ilkeler üzerinde anlaştılar. Bu yeni devletin anayasası yazılı bir biçimde tespit edilip vaaz edildi ki bu metin şu anda elimizde bulunan vesikadır ve bu vesikaya Medine vesikası diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu programımızda bütün Müslümanlar, hatta bütün insanlık için önemli bir toplum projesi olan Medine Vesikası hakkında malumat veriyoruz. Gelecek bölümlerde ele alacağımız konuysa, asr-ı saadetin en mucizevi işlerinden biri olan Medine Vesikası'nın metni, yani maddeleri olacak. Ancak şunu da belirtmek icap eder, son yıllarda çeşitli çevrelerin dikkatini çekmeye başlayan söz konusu vesika, bilinen yazılı tarihin önemli bir örneğidir. Daha sonra göstermeye çalışacağımız gibi, Medine'de farklı dini ve etnik sosyal bloklar arasında imzalanan vesika, zamanın aktüel şartlarında dönemsel ama ruhu ve kurucu ilkeleri yönüyle evrensel ve zamanlar üstü özelliklere sahiptir. Vesikanın bizim için önemli tarafı 622 yılında yazılı bir belge olarak üç ayrı dini ve sosyal blok arasında karşılıklı görüşme ve anlaşma sonucu kaleme alınması ve uygulanmaya konulmuş olmasıdır. Medine Vesikası'nın hükümlerinden hareketle, bir takım soyutlama ve genellemeler yaparak, bugün için referans olacak bazı kurucu ilkeler elde edilebileceğini düşünüyor ve bu kurucu ilkelerin son tahlilde çoğulcu bir toplumsal projeye dayanak olabileceğine inanıyoruz. Kur'an, hadis kaynakları ve Müslümanların diğer özel ve yöresel tarihsel deneyimlerinden ayrı düşünüldüğünde İslam hukuku da bu projeyi teyit eden ve geliştiren zengin hükümler taşımaktadır. Konunun üzerinde bu denli hassas durmamızın sebebi yine bizzat Profesör Muhammed Hamidullah Hoca'nın bu vesikayla alakalı olarak söylediği şu sözdür. Bu vesika ilk İslam devletinin anayasası olmasından başka aynı zamanda yeryüzünde bir devletin vaaz ettiği ilk yazılı anayasa olma özelliği ve ayrıcalığına sahip olmasındandır. O halde bugün bile Müslümanlarla Müslüman olmayan diğer toplumlar arasında çeşitli vesilelerle bir kısım görüşmeler, konuşmalar, ilişkiler, hukuki, ekonomik bir kısım irtibatlar olmuştur. Olacaktır, bunda kuşku yok. Yalnız başımıza dünyada yaşamıyoruz. Hep beraber yaşıyoruz. İslam'ın bu konuda ortaya koyduğu temel prensip, az önce de belirtmiş olduğumuz gibi, leküm dinüküm veliye din. Yani sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ortaya koymuş olduğumuz ilkelere bağlı kalmak kaydıyla, yani bu anlaşma maddelerini bozmamak kaydıyla, herkes dininde serbest olmalı ama icabında birlikte savunma paktları oluşturulmalı ve bu savunma paktlarıyla beraber çalışılmalı, ticari paktlar olmalı, kültürel anlaşmalar olmalı. Bu kültürel anlaşmalar insani vasıflarımızı ön plana çıkaran ve her kültürün, her dinin birbirine vereceği katkıyı da dikkate alan şekilde işlenmeli ve devam ettirilmeli. Bunun için insanların dinlerinden herhangi bir taviz vermelerine gerek yok. Sadece başkalarını daha olgun bir şekilde görmeleri ve karşılamaları bunun için yeterli. Hiç kuşkusuz bu son tahlili unutmamak icap eder. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Peki bu cümle varsa bunca savaşlar, bunca anlaşmazlıklar, bunca kavgalar niye oluyor? Az önce de söylemiş olduğum gibi mecbur kalmak durumunda olursanız, yani bir anlaşma yapmışsınız ama karşı taraf bu anlaşmaya uymadı, tecavüz etti, maddeleri ihlal etti, çiğnediyse eğer yapacak bir şeyiniz kalmıyor, o zaman kendinizi savunmak durumundasınız. Kendinizi savunarak kültürünüzü, ırzınızı, namusunuzu, malınızı, mülkünüzü teminat altına alıyorsunuz. Ve bu olmasa, yani herkes hukukuna, hakkına riayet edecek olsa, ki bugün de geçerli biliyorsunuz bu genel geçer bir kaide, herkes hakkına, hukukuna riayet etse zaten ne haksızlıklar olur ne de başka şeyler. Bırakın toplumlar arası, kültürler arası, devletler arası hukuk ve adaleti, biz bir arada yaşayan insanlar olarak bile zaman zaman hakkımıza, hukukumuza riayet etmiyoruz. Efendim, yemek sırasında kuyruğu atlatıyoruz, banka sırasında kaynak yapıyoruz, bir başka sırada bir başka iş yapıyoruz, değil mi? Yani yapıyoruz bazen bu yanlışları. Herkes hakkına razı olursa, az önce de söylemiş olduğumuz gibi, aslında her şey yolunda gidecektir. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın böylece sonuna gelmiş olduk. Medine Vesikası'nın maddelerini önümüzdeki programda sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımızın da adına programı sizlere sunan ben Mehmet Emin Genç, hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.
İnsan Hakları.